Ayrım 22. Sayfa 311. Kendini gerçekleştirme kuramı. Abraham H. Maslow. Abraham H. Maslow'un yaşam öyküsü. Abraham Harold Maslow 1 Nisan 1908'de Brooklyn, New York'ta doğdu. Anne ve babası eğitim görmemiş Rus göçmenlerdi. Maslow'un çocukluğu hem ekonomik hem de sosyal yönden sorunlu geçti. Ne annesiyle ne de babasıyla yakın ilişkiler kuramayan Maslow, özellikle annesini hiçbir zaman sevememişti. Güçlü batıl inançlara sahip tutucu bir Yahudi olan annesi, onu en küçük yanlış davranışlarında bile cezalandırıyor ve Tanrı'nın da onun cezalandıracağı yönünde tehditlerde bulunuyordu. Annesinin bir gün Maslow'un sokakta bularak eve getirdiği ve evin bodrum katında bir kap içine koyduğu sütle beslediği kedi yavrularını tutup onları öldürünceye kadar kafalarını duvara vurması Maslow'un hayatı boyunca unutamayacağı bir anı oldu. Annesinin kendisine yaklaşımını hiçbir zaman bağışlamayan Maslow, o öldüğünde cenazesine katılmayı bile reddetti. Annesinin Tanrı'nın onu kötü davranışlarından dolayı cezalandıracağı yönündeki tehditlerini sınamak için kasıtlı olarak kötü davranışlar sergileyen Maslow, ilahi bir cezayla karşılaşmadığını görünce annesinin tehditlerinin bilimsel olarak geçerli olmadığını keşfetti ve yavaş yavaş dini inançları zayıflamaya başladı. Zamanla bu inançlarını iyice yitiren Maslow bir ateist oldu. Maslow'un arkadaşlık ilişkileri de oldukça sorunluydu. Yahudi olmayan bir mahalledeki okulunda bulunan tek Yahudi çocuk olan Maslow, kendisini her zaman yalnız ve mutsuz hissetti. Maslow soyutlanmış ve mutsuz bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten ziyade, çoğunlukla kitap okuyarak ve kütüphanelere giderek büyüdü. Oldukça zayıf olması ve büyük bir buruna sahip olması nedeniyle çocukluğunda aşağılık duyguları yaşayan Maslow, ergenlik yıllarında bu aşağılık duygusunu atletik becerilerini geliştirerek telafi etmeye çalıştıysa da bu alanda da başarılı olamamış ve bunun yerine kitaplara yönelmiştir. Maslow, Brooklyn'deki erkek lisesini bitirdiğinde oldukça zeki, yetenekli ve çok okuyan bir gençti. Mezuniyetinin ardından babasının beklentisi doğrultusunda hukuk okumak için New York Şehir Koleji'ne girdi. Bir yıl okuduktan sonra hukuk alanını ilgi çekici bulmadığı için bir gün kitaplarını da arkasında bırakarak bu okuldan ayrıldı. Cornell Üniversitesi'nde giderek psikoloji eğitimi almaya başladı. Ancak burada hocası E.B. Titchener'ı soğuk bulduğu için tekrar New York Şehir Koleji'ne döndü. Bu sıralarda henüz 20 yaşındayken ailesinin karşı çıkışlarına rağmen 19 yaşındaki kuzeni Berta ile evlendi. Daha sonra Wisconsin Üniversitesi'ne geçen Maslow, burada bağlanma konusundaki çalışmaları ile ün yapmış olan Harry Harlow ile birlikte çalıştı. Bu üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Maslow, burada bulunduğu yıllarda davranışlı psikolojinin kurucusu kabul edilen J.B. Watson'ın görüşlerinden çok etkilendi. Mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi'nde ünlü öğrenme kuramcısı E.L. Thorndike ile birlikte çalıştı. Başlangıçta çok hevesli bir davranışçı olan Maslow, yaşadığı bir dizi kişisel deneyimin ardından ilk çocuğunun doğumu, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması, Gestalt psikoloji akımı ve psikanalizle tanışması, davranışçılığın insan davranışını anlamakta yeterli olmadığını ve bu yaklaşımın insanla ilgili konuları ele alışının çok sınırlı olduğunu düşünmeye başladı. 1930'lar ile 40'lar arasında New York'ta yaşadığı süre içinde Nazi tehdidi nedeniyle Avrupa'dan ayrılarak Amerika'ya göç etmiş olan birçok ünlü psikologla tanışma şansı buldu. Adler, Horney, Fromm gibi psikanalistler, Kafka ve Wertheimer gibi Gestalt psikologları bu kişilerden bazıları idi. Ünlü Amerikalı antropolog Ruth Benedict'ten de oldukça etkilenen Maslow, bu etkileşimleri sonucunda davranışçılıktan iyice uzaklaştı. Bu kişiler arasında özellikle Max Wertheimer ve Ruth Benedict onun fazlasıyla etkiledi. Onların tanıdığı en etkileyici kişiler olduğunu belirten Maslow'a göre Max Wertheimer ve Ruth Benedict insan doğasının en iyi örnekleriydi. Maslow'un bu iki insanı daha iyi anlama isteği onu kendisini gerçekleştirmiş insanları keşfetmeye ve dolayısıyla da kendi kuramını geliştirmeye yöneltti. 1937 yılında Brooklyn Koleji'nde ders vermeye başlayan Maslow, sağlığının bozulması üzerine 1946 yılında Kaliforniya'ya taşındı. 1949'da kısmen düzelerek döndüğü Brooklyn Koleji'nde 2 yıl daha çalıştıktan sonra 1951'de Brandeis Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Bu üniversitede uzun yıllar çalışan Maslow, kendini gerçekleştirme fikriyle tanışmasını sağlayan Kurt Goldstein'ı da burada tanıma şansı buldu. Brandeis'ta geçirdiği yıllar boyunca kendi kuramını geliştiren Maslow, zaman içinde hümanistik psikoloji yaklaşımının önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi. 1969'a kadar Brandeis'ta çalışmalarını yürüten Maslow, 1970'te ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu süre içinde kitaplar ve makaleler yazan Maslow'un psikolojiyle ilgili birçok makalesi ve 6 adet kitabı bulunmaktadır. Hayatı boyunca pek çok ödül almış olan Maslow, 1967 ile 68 yılları arasında Amerikan Psikoloji Birliği'nin başkanlığını da yürütmüştür. Öldükten sonra psikolojide yeni bir hareket ve kendi kişiliğini miras olarak bırakmayı istemiş olan Maslow, bu isteğini büyük ölçüde gerçekleştirebilmiş 20. yüzyılın psikoloji alanındaki önemli simalarından biridir. Kendini gerçekleştirme kuramı. Temel kavramlar ve ilkeler. İnsanın doğası. Maslow'a göre her birimizin biyolojik bir temele dayanan, belli ölçüde doğal, temel ve sözcüğün dar anlamıyla değiştirilemez ya da değişmez bir içsel doğamız vardır. Her bireyin sahip olduğu bu içsel doğanın bir bölümü tüm insanlıkla ortak, bir bölümü ise bireye özgüdür. Maslow Rogers'ın insan doğasına ilişkin iyimser bakış açısını büyük ölçüde paylaşmaktadır. Maslow'a göre doğuştan getirdiğimiz eğilimlerimiz çoğunlukla sağlıklıdır ve yapıcı yönde gelişim, nezaket, cömertlik ve sevgi potansiyelini içerir. Maslow, her insanda doğuştan var olan bu içsel doğanın temelde ya da zorunlu olarak kötü olmadığını belirtmiştir. Ona göre insanın temel gereksinimleri ve insani duygu ve yetenekler ilk bakışta ya nötr ya da yapıcı nitelikleriyle iyidirler. Yıkıcılık, kin, gaddarlık, sadizm, nefret ve benzeri insanın temel özellikleri değildir. Bunlar yalnızca gereksinim, duygu ve yeteneklerin engellenmesine karşı duyulan şiddet eğilimli tepkilerdir. İçsel doğamız kötü değil de, aksine iyi olduğu için açığa çıkarılmasının desteklenmesi, Maslow'a göre seçilecek en iyi yoldur. İnsanlar kendi yaşamlarını yönetebilme şansına sahip oldukları takdirde daha sağlıklı, üretken ve mutlu olacaktır. Ancak bu temel yapısı reddedildiği ya da baskı altına alındığı zaman insan sağlığı açıkça ya da gizliden gizliye hemen ya da zamanla bozulacaktır. Bununla birlikte Maslow, Erikson'un içgüdüsel kalıntıların çok zayıf olduğu ve çok daha kuvvetli güçler olan öğrenme ve kültür tarafından kolayca bastırılabilecekleri fikrine de katılmaktadır. Maslow'a göre insanın içsel doğası hayvanların içgüdülerinin aksine güçlü, egemen ve yanılmaz değil, zayıf ve hassastır. Alışkanlıklara, kültürel baskıya ya da olumsuz tavırlara kolaylıkla boyun eğer. Bu durumda patojenik bir çevre kolaylıkla bizim olumlu potansiyellerimize engel olabilir ve saldırganlık, nefret ve kendini yıkıcı davranışlara neden olabilir. Maslow bu yüzden Freud'un yaklaşımını tamamıyla reddetmek yerine daha eklektik bir yaklaşım tercih etmiş ve psikologlara aşırı iyimser bir kuramsal yaklaşımdan kendilerini koruyabilmeleri için Freudian psikanaliz konusunda eksiksiz şekilde bilgi edinmelerini önermiştir. Psikanalitik yaklaşım konusunda olumlu düşüncelere sahip olan Maslow, Freud'un insanlara psikolojinin hastalıklı yönünü gösterdiğini, ancak bunun yeterli olmadığını, sağlıklı yanının da açığa çıkarılması gerektiğini belirtmiştir. Freud'un insan doğasına ilişkin karamsar ve kasvetli görüşlerinin yerine iyimser ve neşeli bir tablo çizmeye çalışan Maslow, bilinçaltı dürtülerinin varlığını kabul etmekle birlikte dikkatini kişiliğin bilinçli boyutlarına yoğunlaştırmıştır. Eksiklik ve gelişme güdüleri. Maslow güdülenme konusunda da ikili bir model öne sürmüş ve iki tür güdü olduğunu belirtmiştir. Birincisi, ihtiyaç duyulan bir nesnenin yetersizliğinden kaynaklanan eksik güdüleri, diğeri ise bir ihtiyacın doyurulmasından çok artmasına neden olabilen gelişim güdüleridir. Eksiklik güdüleri. Bunlar temelde organizmanın eksikliğini duyumsadığı ve kişinin sağlığı için doyurulması gereken gereksinimlerden kaynaklanan güdülerdir. Bizim doğuştan getirdiğimiz güdülerimizin bazıları açlık, susuzluk, güvenlik, diğerlerinden sevgi ve saygı görme gibi ihtiyaçlardan kaynaklanan gerilimin azaltılmasını hedeflemektedir. Eksiklik güdüleri gerilimin azaltılmasını ve dengenin yeniden sağlanmasını ister. Bu gereksinimler kişinin kendisi, dışındaki insanlar ya da nesneler yoluyla duyurulabilmektedir. Bu nedenle ve oldukça farklı olan diğer güdülenme tipi ile arasındaki ayrımı vurgulamak için Maslow bunları eksiklik güdüleri, parantez içerisinde E güdüleri olarak adlandırmıştır. Bu güdülerin doyurulmaması hastalığa neden olur. Doyurulması hastalığı engeller ve iyileştirir. Gerek duyulan nesne elde edildiğinde doyuma ulaşan eksiklik güdüleri genellikle diğer kişilik kuramlarında ele alınan güdülerdir. Örneğin psikanalizde insanların güdülenmesi gerilim azaltılması olarak tanımlanmaktadır ve güdülenmenin temel hedefi gerilimin olmadığı bir konuma dönmektir. Gelişim güdüleri. Eksiklik güdüleri gerilimin azaltılmasını ve dengenin yeniden kurulmasını hedeflerken, gelişim güdüleri gerilimi gelecekteki hedefleri elde etmek için canlı tutar. Bu da Maslow'a göre insanı hayvandan ya da bir yetişkini bebekten ayıran özelliktir. Gelişim güdüleri, parantez içerisinde G güdüleri, çevreden nispeten bağımsızdır ve kişiye özgüdür. Bu ihtiyaçlar kişinin kendi içsel potansiyelini ve kapasitesini geliştirme, diğerlerine bencil ve sahiplenici olmadan sevgi verme ve merak gibi zevk verici dürtülerin artmasını içerir. Eksiklik güdülerinin aksine gelişim güdüleri gerek duyulan nesne bulunduğunda tatmin olmaz. Doyum duygusu güdünün dışa vurumu ile yaşanır. Bu yüzden de gelişim güdülerini tatmin etmek oldukça keyif vericidir. Gelişimin kendisi ödüllendirici ve heyecan verici bir süreçtir. İyi bir öğretmen olmak, gitar çalmak ya da el sanatları konusunda hayranlık uyandıran becerilere sahip olmak, insanları ve evreni ya da kendini gittikçe daha iyi anlamak, hangi alanda olursa olsun yaratıcılığını geliştirmek gibi gereksinimlerin doyurulması, kişide gerilim ve heyecanın azalmasına değil, artmasına, arzuların yoğunlaşmasına ve yükselmesine yol açacaktır. Dolayısıyla da gelişim gereksinimlerinin giderilmesi, gelişim isteğini köreltmeyip keskinleştirecektir. Eksiklik güdüleri kendini koruma gibi önemli hedeflere hizmet ederken, gelişim güdüleri daha zevk verici, üst düzey ve daha sağlıklı bir işlevselliği temsil eder. Bu yüzden de eksiklik gereksinimlerinin doyurulması hastalığı önlerken, gelişim güdüleri sağlığı besler. Maslow'a göre Freud'un gerilim azaltma konusundaki vurgusunun nedeni yalnızca nevrotik hastalarla çalışmış olmasıdır. Bu kişilerin dürtülerini onlarla nasıl baş edeceklerini bilmedikleri için korkulacak şeyler olarak görmeleri doğaldır. Aksine gereksinimleri geçmiş deneyimlerinde doyuma ulaşmış sağlıklı kişiler artan gerilimi yaşanacak doyumun bir işareti olarak görecekleri için gerilimi korkulacak bir şey olarak görmezler. Örneğin kişi yemek yemekten hoşlanıyorsa ve iyi yemek yeme fırsatına da sahipse, acıkma duygusunun bilinçli duruma gelmesinden korkmaz, hoşlanır. Böyle bir kişi için yemek yemenin tek kötü tarafı iştahını dindirmesi olacaktır. İhtiyaçlar hiyerarşisi. İnsan güdülerinin çok karmaşık ve birbirleriyle ilişkili olduğunu belirten Maslow, belirli insan ihtiyaçlarının bir listesini yapmak yerine bu ihtiyaçları 5 ana sınıfta toplamayı tercih etmiştir. Bu 5'li sınıflama aynı zamanda hiyerarşik bir yapı oluşturmaktadır. Maslow bu ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak çok popüler olan ihtiyaçlar hiyerarşisini geliştirmiştir. Bu hiyerarşik yapıya göre bazı gereksinimlerin diğerlerinden daha önce doyurulması gerekmektedir. İhtiyaçların sıralaması oldukça akla yatkın görünmekle birlikte dikkat çeken istisnalar da söz konusudur. Örneğin yaratıcılığını dışa vurmak konusunda oldukça yoğun istek duyan bir sanatçı, daha alt düzeydeki kimi gereksinimlerini bu uğurda feda edebilir. Onun için resim yapmak ya da yazı yazmak sabit geliri olan bir işten daha önemli olabilir. Bazı insanlarda sevgi ve ait olma ihtiyaçlarından daha önce öz saygı ihtiyaçlarını karşılamayı isteyebilir. Bir başka çarpıcı istisna örneği de yaşamlarını bir ideal uğruna feda edebilen insanlardır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile ilgili bir diğer noktada üst düzeydeki ihtiyaçların hissedilmesi ve doyurulması için alt düzeydeki ihtiyaçların %100 karşılanmış olması gerekme işidir. Maslow'a göre alt düzeydeki ihtiyaçlar belli ölçüde doyurulduğunda ancak üst düzey ihtiyaçlar ortaya çıkabilmekte ve doyurulmaktadır. Maslow'un tanımladığı ve sıraladığı insan ihtiyaçları şunlardır. Fizyolojik ihtiyaçlar. Hiyerarşinin en alt basamağını açlık, susuzluk, cinsellik, oksijen, uyku ve dışkılama gibi fizyolojik ihtiyaçlar oluşturur. Bunlar en önemli fizyolojik gereksinimlerdir ve daha yüksek gereksinimlere doğru ilerlemek için öncelikle bunların doyurulması gerekir. Örneğin aç olan bir insan şiir yazmayı, bir sevgili bulmayı, çok etkileyici bir araba satın almayı, yaralanmaktan kaçınmayı ya da yemek bulma çabasının dışındaki diğer tüm şeyleri çok az önemseyecektir. Fizyolojik ihtiyaçların birçoğu eksikliklerden kaynaklansa da tamamının öyle olduğu söylenemez. Örneğin cinsellik, dışkılama, uyku ve dinlenmenin eksiklikten kaynaklandığı söylenemez. İnsanlık tarihi boyunca ve hatta günümüzde bile dünyanın birçok yerinde insanların çoğunun yaşamı bu temel fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya çalışmakla geçmektedir. Bu insanlar için yaşamlarını sürdürmeye yönelik ihtiyaçlarını giderme çabası, çevrelerinin saygısını kazanmak ya da sanatsal becerilerini geliştirmek gibi ihtiyaçların önüne geçmektedir. Güvenlik ihtiyaçları. Kişinin fizyolojik ihtiyaçları belli ölçüde karşılandığında hiyerarşideki ikinci düzey olan güven ihtiyacı baskın hale gelmeye başlar. Güvenlik ihtiyaçları korku, endişe ve karmaşadan uzak olma, emniyet, istikrar, korunma ve düzeni içerir. Özellikle kişi geleceği yordayamadığında ya da toplumsal ve politik istikrar tehdit altında olduğunda güvenlik ihtiyacı daha belirgin hale gelir. Güvenliğinin tehlike altında olduğunu hisseden kişi, para biriktirerek daha iyi ancak riskli bir iş yerine güvencesi yüksek bir işi tercih ederek, potansiyel felaketlere karşı sigorta satın alarak ya da sürekli olarak aşina olduğunu tercih ederek ve bilinmeyene karşı alışılmışlığı arayarak bu ihtiyacını karşılamaya çalışır. Güvenlik ihtiyaçları kişiyi acıdan, tehlikelerden ve yaralanmalardan korumakla birlikte kişilik gelişimi önünde bir engel de teşkil edebilir. Çünkü gelişim ve ilerleme yönünde atılan her adımı mümkün kılan şey güvende olduğunu, güvenli bir yuvadan bilinmeze doğru hareket edildiğini ve geri dönüşün mümkün olduğunu bilmektir. Tam bir güven daha üst düzeydeki ihtiyaçların ortaya çıkmasına ve doyurulmasına yardımcı olacaktır. Ancak güvenliğin tehlikeye düşmesi, gerilemeye neden olacak ve kişiyi daha alt düzeydeki ihtiyaçları karşılamaya itecektir. Bu durumda güvenlik ve gelişim arasında yapılacak seçimde normalde güvenlik baskın gelecektir. Çünkü güvenlik gereksinimleri gelişim gereksinimlerinden daha güçlüdür. Bu yüzden de sağlıklı kişilik gelişimi için güvenlik gereksinimlerinin giderilmiş olması gerekir. Karşılanmayan güvenlik gereksinimleri sürekli olarak içten içe doyurulmak için diretecek ve ilerleme ve gelişime engel olacaktır. Maslow'a göre bu gereksinim ne kadar çok doyurulursa o denli az ayak bağı olacaktır. Ne denli az olursa cesaret de o denli az olacaktır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi tablosu. Tablo bir piramidin 5 parçaya ayrılmasından oluşmaktadır. Bu 5 parça piramidi satır olarak bölmektedir. Bu satırlar en altta 1. satırda fizyolojik ihtiyaçlar, 2. satırda güvenlik, 3. satırda ait olma ve sevgi, 4. satırda saygı ve 5. satırda da kendini gerçekleştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Ait olma ve sevgi ihtiyacı. Güvenlik ihtiyacı ve fizyolojik ihtiyaçlar az ya da çok doyurulduğu zaman ait olma ve sevgi ihtiyacı güdüleyici güç olarak öne geçer. Böylece birey bir arkadaş, bir sevgili ya da eş, hatta çocukların eksikliğini hissetmeye başlar. Daha alt düzeydeki ihtiyaçlar bir ölçüde doyurulduğu zaman kişi insanlarla ilişki kurmak, bir grupta ya da ailede yer edinmek isteyecektir. Maslow iki tür sevgi olduğunu öne sürmüştür. Birincisi açlık gibi bir eksikliğin üzerine kurulu olan eksiklik sevgisidir. Parantez içerisinde E sevgisi. Bu bir anlamda içi sevgiyle doldurulan bir boşluktur. Eğer bu gereksinim doyurulmazsa patoloji baş gösterir. Doğru zamanda, doğru oranda ve gerektiği biçimde elde edildiğinde ise patolojinin oluşmasını engeller. Bu tür sevginin temelinde bir eksiklik olduğu için bencil bir sevgidir ve vermekten çok almak üzerine kuruludur. Ancak eksiklik sevgisi ikinci tür sevgi olan varlık sevgisinin parantez içerisinde V sevgisi ortaya çıkması için gereklidir. Varlık sevgisi bir başka kişinin varlığına duyulan gereksinimsiz ve bencil olmayan sevgidir. Varlık sevgisi bilinç düzeyinde rahatlıkla kabul edilir ve bundan haz duyulur. Sahiplenici olmadığı ve gereksinimden çok değer vermeyi vurguladığı için bir soruna yol açmaz. Eksiklik sevgisi doygunluğa ulaşabilir, ancak varlık sevgisinin tamamıyla doyurulması hiçbir zaman mümkün değildir. Bu anlamda varlık sevgisinden alınan haz sonsuzdur. Genellikle yok olmaz, aksine daha da büyür ve gelişir. İçsel olarak haz vericidir ve bir araç olmaktan çok amaçtır. Yokluğu patolojiye, varlığı ise patolojinin yokluğuna neden olan eksiklik sevgisinden farklı olarak, varlık sevgisi patoloji engellemekten öte ruh sağlığını iyileştirici bir etkiye sahiptir. Saygı ihtiyacı. Maslow'da Adler, Rogers, Fromm ve Erikson gibi kuramcılarla paralel bir biçimde insanların üstünlük ve saygıya duydukları ihtiyaç konusuna kayda değer ölçüde önem vermiştir. İnsanlar kendilerine güvenmeye, çevrelerine hakim olmaya ve diğerleri tarafından tanınmaya ve takdir görmeye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu saygı ihtiyacının güdüleyici olarak harekete geçmesi için kişinin fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını belli ölçüde doyurmuş olmasının yanı sıra ait olma ve sevgi ihtiyacını da önemli derecede karşılamış olması gerekmektedir. Maslow'a göre saygı ihtiyacının iki bileşeni vardır. 1. Kendini yeterli ve başarılı olarak algılama gereksinimi. 2. Beğenilme ve saygı duyulma gereksinimi. Bununla birlikte Maslow, gerçek benlik saygısının aşırı övgü ve ünden daha çok, gerçek yeterlilik ve önemli başarılar üzerine kurulu olması gerektiğini vurgular. Ona göre kişinin ihtiyacını duyduğu bu saygının hak edilmiş bir saygı olması gerekir. Kişinin saygıdeğer ve yetkili bir kişi olma konumuna ulaşmaya çalışırken diğerlerini kandırıp onlara yalan söylememesi gerekir. Bu durumda yalnızca servet, dışsal ölçütlere dayalı başarı ya da sahip olunan önemli bir mevki, Maslow'un sözünü ettiği saygı ihtiyacını gidermekte tek başına asla yeterli olmayacaktır. Bütün bunlara fazlasıyla sahip olan bir kişi bile öz saygı ve beğenilme gereksinimini gerçekçi bir biçimde karşılayamazsa aşağılık duygusuna kapılacaktır. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı. En üst düzeydeki ihtiyaç kişinin kendine özgü doğuştan getirdiği potansiyelini ve kapasitesini keşfetmesini ve yaşama geçirmesini içerir. Daha önce söze edilen tüm ihtiyaçlar doyurulmuş olsa bile yine de kişi kendisini bir hoşnutsuzluk ve rahatsızlık hissi içinde bulacaktır. Maslow'a göre bu durumda kişiyi güdüleyici güç kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Maslow alt düzeydeki tüm ihtiyaçlarını belli ölçüde doyurmuş kişinin yaşayacağı hoşnutsuzluk ve rahatsızlık hissini aşması için uygun olduğu şey olmak için çabalaması gerektiğini belirtmiştir. Ona göre insan kendi doğasına sadık kalmalı ve olabileceği her şeyi olmalıdır. Kendisiyle barışık bir biçimde yaşamak istiyorsa müzisyenler müzik yapmalı, ressamlar resim yapmalı ve şairler şiir yazmalıdır. Eksiklik gereksinimleri tüm insanlarda hatta bir dereceye kadar diğer canlılarda ortakken kendini gerçekleştirmek kişiye özgüdür. Çünkü her insan farklıdır. Tüm ağaçların güneşe, suya ve çevreden edinecekleri besinlere gereksinimi olduğu gibi, tüm insanlar da kendi çevrelerinden edinecekleri güvenliğe, sevgiye ve statüye gereksinim duyarlar. Bununla birlikte gerçek kişiliğin gelişmesi bu ortak gereksinimlerin giderilmesiyle başlar ve her ağaç, her insan bu ihtiyaçları kendi amaçları doğrultusunda, kendi tarzında, kendine özgü bir biçimde kullanmaya başlar. Alt düzeydeki insan ihtiyaçlarını karşıladığında kişi kendisine hayattan ne istediğini, yaşamının nereye doğru gittiğini ve neyi başarmak istediğini sorar. Bu soruların yanıtı kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Kişinin tek yapması gereken gizli güçleri doğrultusunda ilerlemektir. Kendini gerçekleştirme, Rogers'ın kuramındaki gerçekleştirme kavramına benzer. Tek fark, kendini gerçekleştirmenin fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi ihtiyacı ve saygı ihtiyacının en azından kısmen tatmin edilene kadar ortaya çıkmaması ve fark edilmemesidir. Bu yüzden de Jung'un bireyselleşme kavramı gibi kendini gerçekleştirme de gençlik yıllarında görülmeyen bir olgudur. Maslow'a göre gençler yaşama hazırlanma olarak kabul ettiği eğitim alma, kimlik geliştirme, eş ve iş bulma gibi konularla meşguldürler. Maslow'a göre çok az sayıda insan potansiyellerini tam olarak geliştirebildikleri konum olan kendini gerçekleştirme noktasına ulaşabilmektedir. Düşük ve üst düzey ihtiyaçların özellikleri. Maslow üst düzey ihtiyaçları insanların ayırt edici özelliği olarak kabul etmektedir. Besin ihtiyacımızı tüm canlılarla, sevgi ihtiyacımızı gelişmiş maymunlarla paylaşıyoruz. Ancak kendini gerçekleştirme ihtiyacı yalnızca bize yani insanlara özgüdür. Üst düzey bir ihtiyacın ortaya çıkması, Freud ve Erikson'un kuramlarındaki daha üst düzey bir gelişim basamağına ulaşmada olduğu gibi, üst düzey bir psikolojik gelişimin göstergesidir. Üst düzey ihtiyaçların tatmin edilmesi, birey için daha alt düzeydeki ihtiyaçların tatmininden daha değerlidir. Ancak diğer taraftan üst düzey ihtiyaçlar daha az somut ve acildirler. Kişinin yaşamını sürdürmesi açısından zorunlu değildirler ve patojenik bir çevre tarafından kolayca bloke edilebilirler. Bu nedenlerle üst düzey ihtiyaçların hissedilmesi bile kayda değer bir başarıyı simgeler. Maslow ortalama bir ABD vatandaşının fizyolojik ihtiyaçlarının %85'ini, güvenlik ihtiyaçlarının %70'ini karşıladığını, ancak sevgi ihtiyacının %50'sini, saygı ihtiyacının %40'ını ve kendini geliştirme ihtiyacının ise yalnızca %10'unu karşıladığını tahmin etmiştir. Böylece Maslow, kişilik kuramcılarının çoğunun belirttiği gibi kendini doğru bir biçimde tanımanın başarılması zor ama yine de önemli bir yük olduğunu belirtmiştir. İnsanların doyum sağladıkları şeyler kültürlere göre farklılaşabilse de ihtiyaçlar hiyerarşisinin birçok insana uygulanabileceği düşünülmektedir. Örneğin ilkel bir kabilenin üyelerinden biri çok iyi bir avcı haline gelerek saygı kazanmaya başlayabilir. Gelişmiş toplumlarda ise bu ihtiyaçlar daha iyi bir mevki kazanılarak karşılanabilir. Ancak Maslow birçok istisna olabileceğini de belirtmiştir. Bazı insanlar saygıya sevgiden daha fazla değer verebilirler. Bazıları ise yaratıcılığı en üst statüye yerleştirmektedirler. Ya da üst düzey ihtiyaçlar düşük düzeyde bulunan ihtiyaçların tatmin edilmeyerek engellenmesi sonucunda ortaya çıkabilir. Örneğin cinsel ihtiyaçları artistik çabaların önüne yerleştirmek gibi. Yine de kendimizi daha bencil olan alt basamaklardaki ihtiyaçlardan kurtarmanın ve üst düzey ihtiyaçlarımızı ortaya çıkarıp doyurmanın en kolay yolu onları tatmin etmektir. Bilinç dışı. Zayıf içgüdüsel ihtiyaçlarımız çevresel etkilerle o kadar çabuk belirsiz hale getirilir ki kolaylıkla bilinç dışı bir durum alabilirler. Maslow'a göre bilinç dışı motivasyonun önemini gösteren pek çok delil vardır. Temel ihtiyaçlar genellikle bilinç dışıdır. Bu nedenle mantıklı bir kuramın bilinç dışı yaşamı reddetmesi mümkün değildir. Maslow'a göre türümüze özgü erdemlerden her uzak düşüşümüz, kendi doğamıza karşı işlediğimiz her suç, yaptığımız her kötülük bilinç dışımızda bir iz bırakır. Bilinç dışı utanç verici olduğu için unuttuğumuz davranışlarımızı barındırdığı gibi sevgi, yaratıcılık ve mizah gibi önemli olumlu potansiyellerimizi de içerir. Maslow ayrıca Freud'un davranışlarımızın altında bilinç dışı nedenlerin yattığı şeklindeki nedensellik ilkesini de kabul etmemekte, aksine uğrunda çabaladığımız geleceğe dönük amaçlar üzerinde durmaktadır. Bir diğer ifadeyle Maslow'a göre davranışların belirleyicisi, bilinç dışı geçmiş değil, bireyin gelecekteki hedef ve beklentileridir. Kişiliğin yapısı. Maslow, Freud'dan farklı olarak kişiliğin yapısı konusunda spesifik yapısal kavramlar öne sürmeyi reddetmiştir. Ancak bastırma, yansıtma, karşıt tepki geliştirme ve akla uygunlaştırma gibi savunma mekanizmalarını kabul etmiştir. Maslow bu konudaki görüşlerini şu cümlelerle dile getirmiştir. Freud'un en büyük keşfi, kişinin kendini, gizli güçlerini, duygu, dürtü, anı, kapasite ve yazgısını tanımaktan duyduğu korkunun birçok psikolojik rahatsızlığın nedeni olduğunu ortaya koymuş olmasıdır. Psikanalitik literatür bize hiçbir şey öğretmediyse bile en azından bastırmanın problemleri çözmenin iyi bir yolu olmadığını öğretmiştir. Bununla birlikte Maslow, Freud'un belirttiği içselleştirilmiş anne baba ve toplum standartlarından oluşan vicdanın, parantez içerisinde süperegonun, yanı sıra bir de insancıl bir vicdana sahip olduğumuzu belirtmiştir. Temel vicdan olarak adlandırdığı bu kavram, Rogers'ın organizmik değer verme sürecine benzer ve kendi doğamızın, yazgımızın, kapasitemizin, kendi yaşam çağrımızın bilinç dışı ve bilinç ötesi algılanışından kaynaklanır. Bu vicdan bizden, kendi içsel doğamıza karşı dürüst olmamızı, onu kendi güçsüzlüklerimiz, çıkarlarımız ya da başka nedenlerle yadsımamamızı ister. Yeteneklerini körelten, doğuştan ressam olup da hisse senetleri alıp satan, akıllı olduğu halde aptalca davranan, doğruyu bilip de ağzını açmayan, cesaretini köreltip korkakça davranan insanlar içten içe kendi kendilerini aldattıklarını ve bu nedenle de kendilerini aşağı gördüklerini hissederler. Kişiliğin gelişimi. Maslow'a göre çocuklar, üzerinde yürütülen çalışmalarda elde edilen bulgular, çocuğun ulaştığı her uyum durumuna, denge ve durağanlığa umutsuzca saldırdığını öne süren, sarıldığını öne süren Freud'un yaklaşımına ters düşmektedir. Bu incelemeler sağlıklı çocuğun gelişiminden, ilerlemekten, yeni beceriler, güçler ve kapasiteler edinmekten haz duyduğunu göstermektedir. Bu gözlemler gelişim ve ilerleme yönünde isteksiz olduğu düşünülen çocuğun sürekli olarak o güvenli, yeğlenen konumundan ileriye, korkutucu yeni bir koşula doğru ittirilmesi gerektiğini öne süren Freud'un yaklaşımı ile ters düşmektedir. Maslow, Freud'un bakış açısının güvensiz ve korkak çocuklar için büyük oranda geçerli olabileceği iddiasını kabul etmekle birlikte, temelde sağlıklı, mutlu ve güvenli olan çocuk için bu durumun geçerli olmadığını belirtmiştir. Yeterli doyum, özgür seçim ve tehdit edici olmayan bir ortam sağlandığında çocuk kolaylıkla oral evreden ileriye doğru gelişecek ve bu evreyi kendisi terk edecektir. Bu anlamda çocuğun olgunlaşmaya zorlanması gerekmeyecektir. Çünkü çocuk daha üst düzey hazlara doğru gelişmeyi, eskilerden sıkılmayı kendisi seçecektir. Örneğin memeden kesilmeye hazır olan bir çocuk, katı gıdalar yemeyi istekli ve hevesli bir şekilde tercih edebilecektir. Maslow'a göre sağlıklı çocuklar, gelişmeye, olgunlaşmaya ve geçmişteki uyum durumlarını eskimiş bir çift pabuç gibi bir yana atmaya isteklidirler. Bu yalnızca yeni becerilere duyulan bir heves olmaktan ziyade, yeni beceriyi defalarca tekrarlamaktan önemli ölçüde haz almayı içermektedir. Bu anlamda Maslow'a göre sağlıklı gelişim sürecinin kişinin tüm yaşam boyunca yaşadığı özgür seçim koşulları olarak düşünebiliriz. Kişi, güvenlik ve gelişim, bağımlılık ve bağımsızlık, gerileme ve ilerleme, olgun olmamak ve olgunluk ve bunların doğuracağı sonuçlar arasında bir seçim yapmak durumundadır. Güvenlik de gelişim de kaygı ve hazzı birlikte getirir. Gelişimden duyulan haz ve güvenliğin yarattığı kaygılar, güvenlikten duyulan hazzı ve gelişimin yarattığı kaygıları aştığı zaman kişi de gelişmeye başlar. Bu durumda çocuğun gelişimine yardımcı olmak için yapılması gereken tek şey, yardım istediğinde ona yardım etmek ya da yeni deneyimler yaşamayı göze alabilmesi için onun kendini güvende hissetmesini sağlamak, yürümeye teşvik etmek için bebeğine kollarını açan bir anne gibi ona ileriyi göstermektir. Çocuğa gelişmeyi zorlamak yerine onu tatlılıkla ikna etmek daha uygun bir yoldur. Bununla birlikte Maslow, çocuk için önceden belirlenmiş planların, onun önüne koyulan büyük amaçların, onun hazırlandığı rollerin, hatta onun şu ya da bu olması yönündeki umutların dahi çocuk üzerinde anne babasının onun ne olacağı konusundaki beklentilerini temsil eden talepler olduğunu ifade etmiştir. Ancak Maslow, aşırı izin vericiliğinde hoş olmayan sonuçlar doğuracağını iddia etmiştir. Tecrübesiz çocuğun her durumda doğru seçim yapması nadiren beklenebilir. Ayrıca çok fazla özgürlük, sevgi eksikliği ve ihmal olarak da yorumlanabilir. Bazı kurallar ve eğitim çocuğun yaşamda önemli hatalardan kaçınmasına yardımcı olmada, karmaşık dünyada hoş bir güven duygusu sağlamada ve aşırı bencil, şımarık bir yaşam tarzını önlemede önemli derecede etkilidir. Bunun yanında bir miktar engellenmeye, kişilik gelişimini güçlendirmeye hizmet eder. Maslow zaferler kazanmayan, direnmeyen ve bir şeylerin üstesinden gelmeyen kişinin bunları yapabileceğinden kuşkulanmaktan kurtulamayacağını belirtmiş ve bu yüzden keder ve acının insan gelişimi için bazen gerekli olduğunu belirtmiştir. Disiplin, yoksunluk, engellenme, acı ve trajedinin içsel doğamızı açığa çıkaran, besleyen ve gerçekleştiren, yaşamak istenilen deneyimler olduğunu öne süren Maslow, bu deneyimlerin başarı, ben gücü ve dolayısıyla da öz saygı ve özgüvenle yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Fakat çoğu durumda çocuğun farklı ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı kişilik gelişimini ilerletmenin en iyi yoludur. Kısacası belirli ve gerekli ölçüde sınırlamaların dışında çocuğun seçimlerini kendi doğasına göre yapabilmesi ve gelişebilmesi için seçimlerinin doğru ölçütü olarak kendi öznel deneyimlerinden aldığı hazzı ve sıkıntıyı benimsemesine izin verilmelidir. Bu seçimler bir başka kişinin dileğine göre yapıldığında çocuğun benliği kaybolur. Seçim koşulları gerçekten özgürse ve engellenmiyorsa çocuk çoğunlukla ileriye doğru bir gelişim sergileyecektir. Kendini gerçekleştiren birey. Psikolojik sorunlar yaşayan insanları inceleyerek kişilik kuramlarını geliştiren birçok kuramcının aksine Maslow, Allport ve Rogers gibi en iyi psikolojik uyumun tanımlama yönünde önemli ölçüde çaba harcamıştır. Bu amaçla kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamada önemli mesafeler kaydetmiş insanları seçerek, onların özelliklerini incelemeyi tercih eden Maslow, ihtiyaç duyduğu bilgileri toplamak için listesini oluşturduğu kişilerden hayatta olanlarla görüşmeler yapmış, Thomas Jefferson, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, Albert Schweitzer, Jane Addams ve Baruch Spinoza gibi hayatta olmayanların ise biyografilerini incelemiştir. İzlediği yöntemin bilimsel açıdan çok kuvvetli olmadığını kendisi de kabul eden Maslow, bu yolla psikolojik açıdan sağlıklı insanların kişiliklerini tanımlayan ölçütlerin bir listesini oluşturmaya çalışmıştır. Maslow yaptığı incelemeler sonucunda kendini gerçekleştirmiş olan bireylerin birçok yönden kendilerine özgü insanlar olmakla birlikte aşağıda sıralanan özellikleri de paylaşmakta olduklarını belirtmiştir. Nesnel bir gerçeklik algılaması. Kendini gerçekleştiren bireyler gerçeği tam ve doğru algılama gücüne sahiptir ve sağlam bir temele dayanmayan iyimserlikten, kötümserlikten ve gerçeğin diğer savunucu çarpıtmalarından uzaktırlar. Psikolojik olarak sağlıklı kişiler, insanları, olayları, fikirleri ve gelecekle ilgili durumları daha doğru ve net bir şekilde değerlendirebilirler. Kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul etme. Kendini gerçekleştiren bireyler kendilerini ve diğerlerini olduğu gibi kabul ederler ve insanın zayıf taraflarına karşı daha toleranslıdırlar. Bu yüzden de kendilerine ve başkalarına karşı daha az yargılayıcıdırlar. Psikolojik açıdan sağlıklı kişiler yapmış oldukları hatalardan dolayı suçluluk ve kaygı duyarak zaman kaybetmek yerine kendi eksikliklerine farkına varırlar ve bunları gidermek için çaba harcarlar. Tembellik, düşüncesizlik gibi düzeltilmesi olası kusurlardan, kıskançlık, ön yargı gibi duygulardan ya da bazı kötü alışkanlıklardan dolayı utanç duyabilirler. Çünkü bunlar doğal olmayıp gerçekleştiren bireyler mükemmel olmadıklarının farkındadırlar. Çünkü bunlar doğal olmayıp öğrenilmiş olan davranışlardır ve düzeltilmeleri mümkündür. Kendini gerçekleştiren bireyler mükemmel olmadıklarının farkındadırlar, ancak kendilerini oldukları gibi kabul edip severler. Bu kişiler yalnızca kendilerini değil, diğer insanları ve varlıkları da oldukları gibi kabul ederler. İçinden geldiği gibi davranma, parantez içerisinde doğallık ve kendini tanıma. Kendini gerçekleştirmiş bireyler davranışlarında daha içten ve doğaldırlar. Çünkü kendi güdülerini, duygularını, yeteneklerini ve güçlerini daha iyi algılarlar. Bu kişiler yapaylıktan, yapmacıklıktan, ikiyüzlülükten, etiketten ve merasimden hoşlanmazlar. Geleneksel değildirler, ancak bunu saplantı haline getirmezler. Yerleşik kurallara uymayı büyük bir sorun haline getirmemekle birlikte, kendi ahlaki standartlarına uygun bir biçimde davranırlar. Problem odaklı olma. Kendini gerçekleştiren kişiler, kendi yaşamları dışındaki problemlerle de ilgilidirler. Kendi iç dünyalarına ve sorunlarına dönük olmaktansa, geniş bir bakış açısıyla diğerlerini ilgilendiren sorunlar konusunda kendilerini sorumlu hissederek bu sorunlarla ilgilenme eğilimindedirler. Küçük ayrıntılar üzerinde durmayışları yaşamı sadece kendileri için değil, aynı zamanda çevrelerindeki insanlar için de daha kolay hale getirir. Mahremiyet ihtiyacı. Kendini gerçekleştiren insanlar yalnızlık ve mahremiyete daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler kendi başlarına kalmak için güçlü bir gereksinim duyarlar. Bu sağlıklı uzaklık bir ölçüde kendi değer ve duygularına olan güvenlerine bağlıdır. Özellik ve konformist bir yaşam tarzına karşı direnç. Kendini gerçekleştiren insanlar dışsal ödüller yerine kendi iç potansiyellerini gerçekleştirme ihtiyaçlarından güdülenirler. Bu kişiler aynı zamanda diğer insanlardan ve çevreden nispeten bağımsızdırlar. Sevgi ve saygı ihtiyaçları büyük ölçüde sağlandığı için diğer insanları kendi bencil amaçları için kullanmaları çok muhtemel değildir. Böyle insanlar her ne kadar bulundukları toplumla özdeşleşmiş ve çevrelerindeki insanları benimsemiş olsalar da her türlü kültürel etkiyi hemen kabullenmezler. Diğer bir ifadeyle bu kişiler normal bir insana göre kültürel kurallar ve gelenekler tarafından kendilerini daha az kısıtlanmış hissederler. Kendini gerçekleştiren insanlar kendi hedef ve istekleriyle ya da ölçütleriyle uyum içinde değilse, toplum beklentilerine, yaygın kabul gören davranışlara ya da popüler eğilimlere karşı koymaktan çekinmezler. Kısacası bu insanlar büyük ölçüde kültürden bağımsızdırlar. Yoğun duygusal tepkiler ve deneyimlerde tazelik. Çoğu insan için evlilik, iş başarısı ya da yeni bir araba gibi başarılmış herhangi bir hedef bir süre sonra ilk andaki değerini yitirir ve kıymetsiz bilinmez hale gelir. Kendini gerçekleştiren kişiler yaşamlarındaki güzellikleri coşku ve hayranlıkla değerlendirme gücüne sahiptir. Bu kişiler için her gün doğumu bir diğeri kadar güzeldir. Her açan çiçek nefes kesen güzelliktedir. Gördükleri her bebek mucizevi bir üründür. Böyle bir kişi 60 yaşında bile eşinin çekiciliğinden 40 yıl önce olduğu kadar etkilenir. Kendini gerçekleştiren insanlar günlük monoton yaşam içinde bile heyecan verici yönler bulabilirler. Doruk yaşantılar. Maslow'un psikolojik açıdan sağlıklı insanlarda bulduğu bir diğer özellik de doruk yaşantılardır. Doruk yaşantı, kişinin zaman ve mekan algısını aştığı, bütün kaygılarından arınıp evrenle bütünleştiği, güç ve merak duygusunu yaşadığı bir andır. Doruk yaşantısı ile kastedilen, kişinin kendini çok mutlu hissettiği, yaşantısının anlamını kavradığı coşku dolu anlardır. Bu yaşantılar mistisizmle, aşkla, sanatla ve benzeriyle ilişkili olarak kişinin kendini dünyayla, evrenle bir hissettiği deneyimlerdir. Yaratıcılık anları, derin estetik hazlar, sevginin en yoğun hissedildiği anlar, doruk yaşantılara örnek olarak verilebilir. Doruk yaşantıların bunları hiç yaşamamış insanlara tarif edilmesi zordur. Maslow bu deneyimleri kişisel cennete ziyaret olarak tanımlamıştır. Doruk yaşantılar aynı zamanda kişisel gelişim açısından da önemlidir. Bu deneyimlerin ardından kişi daha içten, yaşamın değerini daha iyi bilen, sorunların canını sıkmasına izin vermeyen bir insan haline gelir. Her insan zaman zaman benzer deneyimler yaşayabilse de, kendini gerçekleştiren insanları diğerlerinden ayıran onların doruk deneyimlere daha fazla sayıda ve daha sıkça sahip olmalarıdır. Maslow kendini gerçekleştiren insanların da doruk yaşantılara sıkça sahip olanlar ve olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılabileceklerini belirtmiştir. Psikolojik açıdan sağlıklı olan bu iki insan tipinin toplum içindeki işlevleri de birbirinden farklıdır. Doruk yaşantıları sık ve yoğun olan kendini gerçekleştiren insanlar sanata, felsefeye, edebiyata ve dine daha yatkın kişilerdir. Doruk yaşantılara bu denli fazla sahip olmayan kendini gerçekleştirenler ise daha pratik sorunlara yönelmiş, ayakları yere sağlam basan, toplum ve dünya sorunlarının çözümüne kendini adamış reformcu kişilerdir. Tüm insanlığa yönelik empati ve sevgi. Kendini gerçekleştiren insanlar tüm insanlıkla derin bir empati kurabilirler. Adler gibi Maslow'da sosyal ilgiyi psikolojik sağlığın temel belirtisi olarak kabul eder. Kendini gerçekleştiren kişiler diğer insanların sorunlarına, acılarına karşı duyarlı ve onlara yardım etmeye isteklidirler. İnsanların bencilliğe karşısında zaman zaman onlara karşı öfke duyabilseler de, bu öfke çoğunlukla bir diğer kişinin iyiliği ile ilgilidir ve bu kişiler yine de insanları sevmeye, onlara hoşgörüyle davranmaya devam ederler. Derin ve anlamlı kişiler arası ilişkiler. Kendini gerçekleştirmiş insanlar, geniş arkadaşlık ilişkileri yerine birkaç yakın arkadaşla yakın ve sevecen ilişkiyi tercih ederler. Böyle kişilerin az sayıda arkadaşı olması şaşırtıcı gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu ilişkiler oldukça derin ve doyurucudur. Sevgileri sahiplenince olmayan varlık, sevgisi türünde olduğu için sevdikleri birbirinin başarısından korkmak yerine bundan gurur duyma yeteneğine sahiptirler. Bu kişiler için aşk yoksa seks anlamsızdır. Alçak gönüllülük ve saygı. Parantez içerisinde demokratik karakter yapısı. Kendini gerçekleştiren insanlar bütün ırklardan, sınıflardan, etnik gruplardan insanlarla arkadaş olabilme yeteneğine sahiptirler ve genellikle bu ayrımların neredeyse farkında bile değildirler. Sosyal sınıf, din, ırk ayrımı yapmayarak herkesi insan olarak saygıya değer bulurlar ve her insanın kendine göre değerli bir yanı bulunabileceğine inanırlar. Haksızlığa, eşitsizliğe, acımasızlığa ve başkalarını sömürmeye sert ve etkili bir şekilde karşıdırlar. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme. Kendini gerçekleştirmiş bireyler güçlü ahlaki standartlara sahiptirler ve doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü ayırt etmekte güçlük çekmezler. Bu kişiler kendi hatalarında ve yanlışlarında başkalarını suçlamak ya da durumu mantığa bürümek yerine genellikle kendi hareketlerinin sorumluluğunu üstlenirler. Amaçla aracı birbirinden ayırt edebilme. Kendini gerçekleştiren insanların bir başka özelliği de belli bir durumda amaç ile ona götüren aracı doğru bir biçimde ayırt edebilmeleri ve çoğu durumda amacı daha önemli bulmalarıdır. Ancak bu amaca götüren çabaları da doyum kaynağı olarak görmedikleri anlamına gelmez. Bu kişiler amaca ulaşmak için yaptıkları şeyi de sırf bunu yapmaktan haz aldıkları için yapma kapasitesine sahiptirler. Bu sayede bir amaca ulaşmak için sergiledikleri çabalardan da zevk alabilir ve rutin ve önemsiz sayılabilecek bir işi bile eğlenceli bir oyun haline getirebilirler. Mizah anlayışı. Kendini gerçekleştirmiş bireylerin felsefi ve dostça bir mizah anlayışları vardır. Bu kişiler sıradan insanlara komik gelen cinsiyetçi ya da ırkçı içerik taşıyan saldırganca esprilere gülmezler. Daha çok planlı olmayan, kendiliğinden ve spontan bir şekilde oluşan, bir kişi ya da grupla ilgili değil de durumdan kaynaklanan mizahı tercih ederler. Bu kişiler zaman zaman kendileriyle dalga geçme potansiyeline de sahiptirler. Ancak bunu yaparken niyetleri kendilerini küçük düşürmek ya da aşağılamak değil, yalnızca gereğinden fazla ciddiye almamaktır. Bu şekilde bir mizah anlayışı kendini gerçekleştiren insanların nesnel bir gerçeklik algısına ve esnek bir yaklaşıma sahip olmalarının bir göstergesidir. Yaratıcılık. Maslow kendini gerçekleştiren insanların yaratıcı olduğunu belirtmiştir. Ancak bu yaratıcılık geleneksel anlamdaki yetenekle özdeşleşmiş sanatsal bir ürün ortaya koyma anlamında kullanılan yaratıcılıktan farklıdır. Sanatsal yaratıcılık çoğunlukla üstün bir yeteneğin ortaya konulmasıdır ve kişiliğin diğer yönleriyle ve psikolojik sağlıkla ilişkili olmayabilir. Tanınmış bir yazar ya da çok ünlü bir kendini gerçekleştirmiş olmayı gerektirmez. Bu başarı kişilikten çok kişinin özel bir yeteneğinden kaynaklanıyor olabilir. Kendini gerçekleştiren insanların yaratıcılığı ise kişinin sıradan işlere sıra dışı bir şekilde yaklaşımı ile ortaya çıkar. Bu yaratıcılık insan doğasının ortak bir özelliğidir ve herkeste var olan bir gizil güçtür. Ancak kültür ve toplumsal kurallar bu yaratıcılığın ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir. Kendini gerçekleştiren insanlar bu gizil güçlerini ortaya koyabilen insanlardır. Örneğin kendini gerçekleştirmiş bir öğretmen, bilgileri öğrencilerine aktarırken yenilikçi yöntemler geliştirebilir. ya da bir iş adamı işini ilerletmek konusunda karşılaştığı sorunlara yeni ve farklı çözümler getirebilir. Benzer şekilde kendini gerçekleştirmiş bir ev kadını, aile için yemek hazırlama ve servis yapma konusunda yeni yollar geliştirerek yemek masasını tatsal, görsel bir hazza dönüştürebilir. Kısacası kendini gerçekleştirme, yaratıcılığı yaşama yaklaşım biçimidir ve bir çocuğun içinden geldiği gibi çevresini inceleyip keşfetmesine benzer. Bu yaratıcı gizli gücümüzün ortaya çıkabilmesi ya da körelmemesi için kültürleşme sürecinin bozucu etkilerinden kendimizi korumamız gerekir. Kendini gerçekleştiren insanların konformist olmayan bir yaşam tarzına eğilimli olmaları ve kültürden bağımsız olmaları onların bu güzel güçlerini köreltmeyip ortaya koymalarına yardımcı olur. Maslow kendini gerçekleştirmenin bir ya hep ya hiç sorunu olmaktan çok bir derece sorunu olduğunu belirtmiştir. Kendini gerçekleştiren insanlar da zaman zaman saygısızlık, kabalık, öfke patlamaları, ahmaklık ya da ön yargı gibi zayıflıklar gösterebilirler. Ya da zaman zaman can sıkıcı, sinirli ya da aşırı yufka yürekli olabilirler. Mükemmel insan yoktur. Bununla birlikte psikolojik açıdan daha az gelişmiş bireylerde, daha önce de belirtildiği gibi nadir de olsa doruk yaşantılara ulaşabilirler. Kendini gerçekleştiren bireyler, olgunluk, yardımsever bir yaklaşım, yaratıcılık, mutluluk ve akıl gibi özellikleri çok daha sık sergilerler ve insanlık için çok daha fazla umut taşırlar. Eleştiriler ve değerlendirme. Freud'un prensiplerini kabul etmesi, Maslow'u birçok eleştiriden korumuş olsa da, insan doğasına yönelik iyimser bakışı yüzünden eleştirilmiştir. Maslow genellikle araştırma yöntemi ve üzerinde çalıştığı örneklemlerin genellemeler yapmaya elverişli olmayacak kadar küçük olduğu iddiasıyla eleştirilmiştir. Üzerinde çalıştığı kişileri kendi özel kriterlerine göre seçmiş olması ve kullandığı terimlerin tanımlarını net ve tutarlı bir biçimde yapmamış olması da ona yöneltilen diğer eleştirilerdir. Çalışmasının yöntemsel zayıflığını kendisi de kabul eden Maslow, kendini gerçekleştirme konusunda başka türlü bir araştırma yapmanın mümkün olmadığını belirterek bu eleştirilere yanıt vermiş ve kendi çalışmasını bu konudaki çalışmalar için bir başlangıç olarak nitelendirerek ulaştığı sonuçların bir gün doğrulanacağına dair inancını ifade etmiştir. Ancak Maslow'un kendini gerçekleştirme kuramı az sayıda ampirik çalışma tarafından desteklenmiş ve çoğu araştırma bu kuramı destekleyecek sonuçlar vermemiştir. Maslow her ne kadar kendi kuramının ampirik olarak sınanabilir olduğuna işaret etmişse de onun bu görüşü birçok psikolog tarafından kabul edilmemektedir. Ancak iyi bir kuramın taşıması gereken bir başka özellik olan iç tutarlılık açısından değerlendirildiğinde Maslow'un kuramının olumlu şekilde değerlendirildiği görülmektedir. Genellikle psikolojik sorunlarla ilgilenen kişilik kuramcılarından farklı olarak Maslow, psikolojik açıdan sağlıklı insanı tanımlama çabasıyla psikolojiye farklı bir alternatif sunmuştur. Maslow'un yakın zamanda doğmuş olan pozitif psikoloji akımının ortaya çıkmasına önemli etkileri olduğu söylenebilir. Bununla birlikte anne babalar, eğitimciler ya da terapistler açısından bakıldığında da Maslow'un kuramı uygulamaya dönük önerileri ile olumlu değerlendirmeler hak etmektedir. Maslow'un kuramının etkileri yalnızca psikoloji ve psikoterapi alanlarıyla da sınırlı değildir. Eğitim, iletişim, iş yöntemi gibi alanlarda da önemli etkileri olmuştur. Örgüt ve endüstri psikologları Maslow'un görüşlerini dikkate almakta ve uygulamalarında onun yaklaşımını bir rehber olarak kullanmaktadır. İnsan doğasına ilişkin iyimser yaklaşımı ve umutlu bakış açısı genel okuyucu tarafından da takdir edilen Maslow, hak ettiği bir üne sahip olmuş ve görüşleri güncelliğini neredeyse hiç yitirmemiştir denilebilir. Ayrım sonu. Sayfa 331.